Ayrım 3. Şafakta yanan mumlar. Serpil Ural. Sayfa 43. İstanbul'da. Uçak İstanbul Atatürk Havaalanı'na indi. Burada kendilerini bir tur rehberi karşılayacak ve kalacakları otele götürecekti. Pasaport kontrolü bitip uçaktan indirilen bagajlar arasında bavullarını da bulduktan sonra yolcu karşılayanların beklediği bölüme çıktılar. Fazla kalabalık olmayan bu bölümde elinde turizm şirketinin adı yazılı büyük bir karton tutan rehberi hemen gördüler. Rehberin yardımcısı ellerindeki bavulu aldı, Norma ve Peggy'yi dışarıda bekleyen tur otobüsüne götürdü. Otobüste aynı uçakla Avustralya'dan gelmiş bir grup insan vardı. Hepsi Gelibolu'ya, şafak törenine gidecekti. Bazıları Peggy ve Norma gibi Sydney'den, bazıları ise Avustralya'nın başka yerlerinden gelmişti. Yardımcı rehber otobüse birer ikişer Avustralyalı getirmeyi sürdürdü ve sonunda otobüs neredeyse tamamen doldu. Beklenen bütün yolcular geldikten sonra tur rehberi de bindi ve otobüs hareket etti. Havaalanından ayrıldılar. Herkese hoş geldiniz diyerek kendini tanıtan rehber aslında bir arkeolog olduğunu söyledi. İngilizcesi çok iyiydi. Rehberlikte deneyimli olduğu hemen anlaşılan bu kişiyle 3 gün İstanbul'u gezecek, sonra Gelibolu'ya gideceklerdi. Orada kendilerini başka bir rehber bekliyordu. Otobüste 34 kişiydiler ve önce kalacakları otele gidiyorlardı. Uzun uçak yolculuğundan sonra biraz dinlenmeleri için ertesi sabaha kadar gezi programı yoktu. Peggy ve Norma ilk kez nüfusunun büyük çoğunluğu Müslüman olan bir ülkedeydi. İnce uzun minareler, kubbeli camiler ilginç görüntülerdi onlar için. Günde birkaç kez minarelerden yayılan, anlamadıkları dildeki duaları önce yadırgayıp sonra alıştılar. Tur rehberi duydukları sözlerin Arapça olduğunu ve günde 5 kez tekrarlandığını söyledi. Bunlar Müslümanlara ibadet zamanını bildiren birer çağrıydı. Bazı camilerin içine de girdiler. Müzeleri, sarayları, İstanbul'un eski sokaklarını, tipik köşelerini, doğal güzelliklerini 3 gün içinde koşarcasına gezip gördüler. İngiltere'nin Avustralyalı ve Yeni Zelandalı genç askerlerin yardımıyla ele geçirmek istediği Çanakkale Boğazı, İstanbul'dan 325 kilometre uzaklıktaydı. Ege'yi Karadeniz'e bağlayan su yolunun başındaydı. Bu boğazın doğu kıyısında ve en dar yerinde kurulmuş olan kentin adı da Çanakkale'ydi. Tur rehberi burada denizin şekli bir çanağa benzediği için kentin bugünkü adını aldığını söyledi. Çanakkale Boğazı'nı ele geçirip İstanbul'u almak amacıyla aylar boyu sürdürülen savaşın izlerini ve yüz binlerce genç askerin ölüsünü saklayan Gelibolu Yarımadası ise bu boğazın solunda uzanan kara parçasıydı. Şafak töreni bu yarımadada yapılacaktı. Peggy ve Norman'ın katıldığı tur grubu, Gelibolu Yarımadası'nda küçük bir yerleşme merkezi olan Eceabat ilçesinde kalacaktı. Burada çok sayıda pansiyon vardı ve turdaki 34 Avustralyalı küçük gruplar halinde birkaç pansiyona yerleştirilecekti. İstanbul'dan Eceabat'a 4 saat süren otobüs yolculuğu boyunca Peggy, geçtikleri yerleşim merkezlerini ve kırsal görüntüleri ilgiyle izledi. Konak Pansiyon Eceabat. Peggy ve annesinin de içinde olduğu turist grubu konak pansiyona girdiğinde sevinip ortalığı düzenliyordu. Gelenlere bakınca ilk dikkatini çeken kısacık saçlarıyla Peggy oldu. Ne güzel kesmiş saçlarını diye düşündü. Tatil olunca ben de böyle kestireyim. Bu küçük, eski görünüşlü pansiyona girer girmez Peggy'nin ilk gözüne çarpan da kapının sağındaki yazı masasını düzenleyen kız oldu. Aynı yaşta olmalıydılar. Üstelik kendisine benziyordu. Yüz hatları hemen hemen kendisininkiyle aynı, yalnız gözleri koyu renkti. Saçları koyu kahverengi ve uzundu. Ne güzel örmüş saçlarını diye düşündü Peggy. Anne, geldiler diye seslendi Zeynep. Tekrar kapıya baktığında ise Peggy'nin kendisine çok benzediğini fark etti. Ne var ki onun gözleri mavi, saçları ise çok açık kahverengi, neredeyse sarıydı. İçinden gelen bir yakınlıkla Peggy'ye gülümsedi. Peggy bu gülüşü karşılıksız bırakmadı. Emine mutfaktan çıkıp geldi. Tur rehberine hoş geldiniz dedi. 4 kişilik küçük grup ellerindeki renk renk çantaları yere bırakmış, nasıl bir yerde kalacaklarını anlamak istercesine çevreye bakıyorlardı. Emine'nin el emeği, beyaz iş perdeler, duvar boyunca uzanan sedirin yastık örtüleri, yerdeki iki eski kilim, her zaman olduğu gibi yüzlerde beğeni uyandırdı. Murat 5 yıldır Gelibolu yöresinde rehberlik yapan deneyimli bir gençti. Sokak arasındaki bu ahşap, tipik Türk evinin kimlere daha çekici geleceğini hemen anlar, İstanbul'dan gelen turist gruplarını pansiyon ve motellere dağıtırken bilinçli davranırdı. Bu kez Emre'nin pansiyonuna Peggy ve annesinin yanı sıra orta yaşlı bir tarih profesörü ile karısını da getirmişti. Böylece boş olan iki odada dolmuş, her 25 Nisan öncesinde olduğu gibi konak pansiyon, boş yer yok yazılı düzgün kesilmiş karton parçasını kapıya asma noktasına gelmişti. Emine giriş kapısının sağında duvara yaslanmış duran eski büro masasına yöneldi. Tahta masanın üzerinde birkaç turistik broşür ve Zeynep'in bir gün önce topladığı çiçekleri koyduğu pirinç bakraç duruyordu. Emine, masanın önündeki basit tahta sandalyeye oturup çekmeceden çıkarttığı kayıt defterine Murat'ın yardımıyla yeni gelen misafirlerin kimlikleri, adresleri gibi bilgileri yazdı. Sonra defteri yine çekmeceye koydu ve odaları göstermek üzere gelenleri önüne katarak merdivenlerden üst kata çıkmaya başladı. Ertesi sabah Zeynep ekmek sepetlerini masalara koyarken Peggy ve Norma aşağı indi. Zeynep onlara gülümseyerek "Günaydın," dedi. Okulda öğrendiği biraz İngilizceyi evlerinde kalan yabancılarla konuşmakta kullanmak artık hoşuna gidiyordu. Eski çekingenliğini üstünden atmıştı. Öyle uzun, çok rahat cümleler kuramıyordu. Ama gene de karşısındakilerin ne istediğini anlıyor, onlara söylemek istediğini anlatabiliyordu. Önemli olan derdini anlatmak demişti Pınar öğretmen. Yabancılarla konuşmaktan çekinmemesini, bu konuşmaların yabancı dil öğrenimine katkı olacağını çok kez söylemişti Zeynep'e. Zeynep bugünkü rahatlığını İngilizce öğretmeninin kendisini bu denli yüreklendirmesine borçluydu. Kahvaltı servisi boyunca Zeynep, Peggy ve Norma ondan bundan konuştular. Havanın serin olduğundan, kaldıkları odayı beğendiklerinden söz ettiler. Kısa cümlelerle ve ağır ağır konuşarak. Peggy Zeynep'e okulunu sordu. Aynı yaşta oldukları da anlaşıldı. Gülüştüler. Zeynep okuldan saat 3'te döneceğini söyledi. Peggy de çevreyi gezmekten aynı saatte döneceklerini. Saat 5'te gene aynı masada birlikte çay içmeye karar verdiler. Kahvaltı bulaşıklarını mutfağa taşımakta annesine yardım ettikten sonra Zeynep merdivenlerden hızla çıkıp odasına girdi. Bir akşam önce sandalyenin üstüne attığı okul önlüğünü üstüne giyiverdi. Önlüğün altından elbisesinin görünmemesi için eteklerini aşağıya doğru çekiştirdi. Annesinin işlediği beyaz iş okul yakası odasındaki eski konsolun üzerinde duruyordu. Koridorun ucundaki tuvalete gitti, aynaya bakarak yakasını taktı. Aynadaki görüntüsüne göz gezdirip bu sabah saçlarını yeniden örmek gerekmediği için sevindi. Odasına dönüp kitap dolu çantasına yüklendi ve aşağı koştu. Zeynep okula gitmek için kapıdan çıkarken Peggy ve Norma hala masada oturmuş turistik broşürleri okuyorlardı. Zeynep'e el salladılar. Kapı ardından kapanıp Zeynep sokağa çıktıktan sonra Peggy bir süre o yöne baktı kaldı. Öğleden sonra Zeynep'i tekrar görecek olmak onu sevindiriyordu. Bir arkadaş bulduğu duygusuna kapıldı. Dilini anlamadığı, çat pat konuşabildiği bir arkadaş. Bir Türk arkadaş. O anda büyük dedesinin Türklerle savaşmak için ta buralara geldiğini anımsadı. Türklerle, yani Zeynep gibi, annesi Emine gibi insanlarla. Onların büyük dedeleri, büyük amcalarıyla. Acaba Zeynep'in ailesi de Gelibolu savaşlarında var mıydı diye düşündü. Acaba onlar nasıl insanlardı? Türkler. Biz Türkleri hiç tanımazdık demişti büyük anne Tile. Babamın Avrupa'ya gidip Almanlarla savaşacağını sanıyormuş herkes. Annem önce gazetelerden, daha sonra kendisine gelen mektuplardan Gelibolu'da olduğunu ve Türklere karşı savaştığını öğrenmiş. Işıl ışıl bir bahar günüydü büyük annesi bunlardan söz ederken. Evin önündeki verandaya çıkmış, çaylarını orada içiyorlardı. Bir basamak aşağıda bahçe yemyeşil uzanıyordu. Son bir iki gün içinde çimler, yoncalar, çiçekler hızla büyüvermişti. Böyle günlerde büyük anne Tilly'nin evine gelmek daha hoşuna gidiyordu Peggy'nin. Büyük anne anlattıklarına ara verip iyice anımsamak istermiş gibi bir süre sustuğunda çeşitli seslerle öten kuşları dinliyorlardı. Sonra bir gün savaşa ara vermişler diye anlatmayı sürdürdü büyük anne. Tabii bunları hep Bil amcadan dinledik. Babam hiç söz etmezdi ki savaştan. Bil amca gene bir akşam bize yemeğe gelmişti. Yemek öncesi içkilerini içerken ben de onların yakınında olmaya, konuştuklarını dinlemeye çalışırdım. Galiba annem de onun için her şeyi önceden hazırlar, onların yanından hiç ayrılmazdı. Bil amca gelip olanlarını bir masalmış gibi anlatırdı. Büyük annenin gözleri uzaklara dalıp giderken Norma, neden ara vermişler çarpışmaya diye sordu. Annesinin belliğine yardım etmek ister gibiydi. Çünkü ölülerini gömecek zaman gerekliymiş diye yanıtladı büyük anne. Sonra birden iyice hatırlamış gibi sanki kendisi de oradaymış ve olan biteni yaşamış gibi hızla birbiri ardınca anlatmaya başladı. Gelip olaya çıkartma yaptıklarından 3 hafta sonraymış galiba. Bir gece yarısı Türkler büyük bir saldırı başlatmış. Buna karşı kıyıda yayılmış, başka başka yerlerde toplanmış olan bütün Anzak güçleri bir araya getirilmiş. Hepsi birden karşı saldırıya geçmişler. Baharmış bugün gibi. Ama çok da sıcak bir günmüş. Susuzluğun açlıktan zor olduğu bir gün. Saatlerce çarpışmışlar. Çok ölen olmuş. Bayırlardan aşağı dereler gibi kan akıyormuş. Türkler umdukları başarıyı elde edemeyince çarpışmayı kesmişler. Sonra ateşkes istemişler. Ölülerini gömmek için savaşa 9 saat ara verilmiş. İşte o zaman bizimkiler ilk kez Türklerle yüz yüze gelmiş. Birlikte mezar kazmışlar. Kızıl Haç ve Kızılay bayrakları dikili tepeler arasına. Birbirlerine birkaç şey söylemişler, dillerini anlamadan. Senin adın ne? Benim adım şu gibi. Ceplerinden çıkardıkları bir iki fotoğrafı göstermişler. Sigara ikram etmişler. Bil amca, bizim gibi genç çocuklardı diye anlatmıştı 20'li yaşlarının ilk yıllarında. Mert bakışlı, dürüst yüzlü delikanlılardı. Bizimkiler onlara Johnny Türk diye seslenirmiş. Çoğunun adının Abdül diye başladığını duyunca onları Abdül diye çağırır olmuşlar. Anzaklar arasında Türk askerlerinin bir adı da Abdül olmuş. Aynı yaşlarda geride bekleyenleri olan gençler, kimi yaralı ya da sağlam bir gün evine dönecek. Kimi bıraktığı yerleri, bıraktığı kişileri bir daha göremeyecek. Ortak bir kaderin karşı karşıya getirdiği gencecik insanlar, Türklerle Anzaklar, ilk kez o gün birbirlerini tanımış. Ateşkes süresi biter bitmez, Gelibolu sırtlarında gene silahlar patlamaya başlamış. Savaş neymiş? İngiltere'de verilen karar, Anzakların bir sabah, şafaktan önce, Gelibolu'nun Settülbahir kıyılarına çıkartma yapmasıydı. Güney yarımküreden gelen 20 bin genç ve deneyimsiz asker, bir süredir Gelibolu'nun 100 kilometre ötesinde Nimne Adası'nda her sabah erkenden karaya çıkma alıştırmaları yapıyordu. Sonunda 25 Nisan pazar sabahı çıkartma başladı, gün doğmadan. Anzaklar önce gemilere, sonra gemilerden sandallara doldu. Ellerinde tüfekleri karaya çıkar çıkmaz çarpışmaya hazırlandılar. Orduya yazıldıkları günden beri bekledikleri an buydu. Çıkartma sandallarını çeken buharlı gemiler sessizce kıyıya yaklaşırken birinin bacasından dumanlar arasında bir kıvılcım çıkıverdi. Karanlıkta parıldaması 5-10 saniye sürdü. O kısa süreli ışık, karadan denize doğru bakmakta olan bir Türk'ün gözüne çarptı. Beklenenin gelmekte olduğunu anladı. Bekleyenlere hemen haber verdi. Sandallar kıyıya yaklaşıp da Anzaklar karaya çıkmaya başlar başlamaz onları Türklerin ateşi karşıladı. Top, tüfek, makineli tüfek, her ne varsa durup dururken vatanlarını almaya gelen bu insanlara karşı Türkler ellerindeki tüm silahları kullanmakta kararlıydı. Cephane yetmeyince süngü takıp gelenlerin üstüne yürüdüler. Sandallar durmadan kıyıya asker taşıyor. Türkler olabildiğince karşı koymaya çalışıyordu. Karaya çıkan Anzaklar daha ilk dakikalarda savaşın ölüm demek olduğunu anladılar. O günün sonunda Settülbahir kıyılarında kimi Türk, kimi Avustralyalı, kimi Yeni Zelandalı binlerce ölü yatıyor, binlerce yaralı iniyordu. Öte yandan sabah kıyıya çıkıp hayatta kalmış olan Anzaklar için aylarca kalacakları bu kıyıdaki ilk gece başlıyordu. Savaşı yöntenler, çıktığınız kıyıda kalın, siperler, barınaklar kazın ve direnin. Size destek olacak yeni askerler gelecek. Çok geçmez, bir gün karşınızdaki tepeleri aşıp İstanbul'a varırsınız, dediler. Gelibolu kıyılarına asker çıkartmayı düşünürken İngiliz yetkililer, bir hafta sürmez, İstanbul'a varırız, demişlerdi. Gelibolu'ya çıkan Anzaklar günlerce toprağa kazdı durdu. Karşılarında duran tepeleri aşıp ilerlemek kolay gözükmüyordu. Öyle birkaç günde buralara geçip gidemeyecekleri artık anlaşılmıştı. Bunun için olabildiğince derine inip sanki toprak altına yerleştiler. Kazdıkları yerler eski devirlerdeki insanların içinde yaşadığı yeraltı kentlerini andırıyordu. Ya da karıncaların toprak altındaki yuvalarını. Onca askerin yiyeceği, içeceği buralara yerleştirildi. Çuvallar dolusu yiyecek, binlerce konserve, askerlerin hepsine yetecek kadar çamaşır, giyim, battaniye ve sayısız silah, cephane, mutfak araç gereçleri, ilk yardım araç gereçleri. Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar kaç gün kalacaklarını bilmedikleri Gelibolu kıyılarında toprağın altına inip yaşamaya başladı. Kalış süresi uzadıkça denizden kendilerine ulaştırılan ek yardım, yiyecek, giyecek ve silah hep bu yerin altındaki depo kente yerleştiriliyor. Anzaklar Gelibolu topraklarını kazdıkça kazıyor, delik deşik ediyorlardı. Anzaklar yer altındaki bu barınaklarda beklenenden çok daha uzun kaldılar. Tam 8 ay toprak altını ve deniz kıyısını ellerebildiler. Yaralılarını, hastalarını burada iyileştirmeye çalıştılar. Ağır yaralılarını kıyıdan gemilere taşıyıp daha donanımlı hastanelerde kalsınlar diye yakındaki adalara gönderdiler. Dünyanın öbür ucunda yaşayan yakınlarından mektuplar, paketler ellerine bu yeraltı barınaklarında ulaştı. Sevdiklerine, özlediklerine buralardan haber gönderdiler. Avustralyalı ve Yeni Zelandalı gençler ilk kez bu kadar uzakta, bu kadar uzun zaman kalıyordu. Topraklarını ellerinden almaya geldikleri Türkler ise askerlik nedir, savaş nedir iyi bilirdi. Hemen hepsinin babaları, dedeleri savaşa, sefere katılmış, kendileri de başka cephelerde bulunmuştu. Osmanlı Devleti son 100 yıldır hep bir yerlerde savaşıyor, imparatorluğun çeşitli köşelerine asker gönderiyordu. Şimdi Gelibolu'da, Anzakların karşısında, siperlerde bekleyen Türkler için savaş bir yaşam biçimiydi. Cephede çarpışmanın, kuru toprak üzerinde uyumanın, siperlerde yaşamanın yabancısı değillerdi. Siperlerde yaşam. Gelibolu sırtlarında 8 ay çarpışıp durmuşlar demişti Emine. Konak pansiyonun boş olduğu günlerden biriydi. Ana kız girişteki sedire oturmuş, pansiyondan gelmiş geçmiş turistlerden söz ediyorlardı. Emine bir yandan da elindeki yazmanın çevresine iğne oyası yapıyordu. Hasan dede anlatırdı diye sürdürdü sözlerini. Zeynep ilgili dinliyordu. Baharda gelen düşman kışa da kalmış. Kah yağmurlar yağmış, seller dolmuş siperlere, sığınaklara. Kah rüzgar allak bullak etmiş ortalığı. Zaman zaman bizim askerlerle onlar arasında arkadaşlık doğar, birbirlerinden yiyecek bile alıp verirlermiş. Bizimkiler çekirdeksiz üzüm, fındık, badem içi çıkınlayıp düşman siperlerine atar, onlar da konserve, reçel gibi yiyecek atarlarmış. Bunları atarken ya da hemen ardından ateş etmezlermiş. Öyle aylarca dip dibe yaşamışlar demek dedi Zeynep. Okulla savaş alanını gezmeye gittikleri gün anımsadı. Siperlerin birbirine çok yakın olduğunu göstermişti öğretmenlere. Bazı yerlerde 10 metreden daha azdı araları. Bir yanda Türkler, bir yanda onlar. Dip dibe. O gün öğretmenleri her iki tarafta yedek kuvvet getire getire aylarca çarpışıp durmuşlar diye anlatmıştı. Bazen onlar ilerlemiş, bir yerleri ele geçirmişler, bazen Türkler onları kıyıdaki siperlerine geriletmiş. Ne onlar Çanakkale'yi geçebilmiş, ne biz onları denize dökebilmişiz. Yapışıp kalmışlar sanki kıyı şeridine diye düşündü Zeynep. Emine konuşmaya başlayınca okul gezisi anılarından kopup bugüne döndü. Annesinin anlattıklarını dinlemeyi sürdürdü. Emine, topraktan oyma, üstü tahta, dal ile kapatılmış, üzerinde toprak yığılmış sığınaklarda oturuyorlarmış diye anlattı. Susuzluk çokmuş. Yıkanmaya, giysileri temizlemeye su bulmak zormuş. Sakalar su taşırmış ta gerilerden ama yetmezmiş. İçmeye bile anca yetermiş. Kızılay, kalem, kağıt, zarf dağıtırmış mektup yazmaları için dedi. Sonra bir süre sustu. Elindeki iğne oyasına daldı. Belli ki dedesinden dinlediği savaş anılarını düşünüyordu. Zeynep de konuşmadı, bekledi. Konak pansiyonun girişinde asılı duran eski duvar saatinin tiktakları duyuldu yalnızca. Neden sonra Emre tekrar anlatmaya başladı. Bir sabah Tanyeri yeni atmış idi demişti Hasan dede. Düşman ateşe başlamış. Bizimkiler çalıların arkasına yatmış. Dedem sürünerek, emekleyerek siperlere doğru giderken yanı başında ağabeyi Mehmet'i görmüş. O da yüzü koyun yatar imiş. Kendi gibi. Ağabey, ağabey demiş Hasan dede. Açıkta kalmışsın, vurulacaksın. Ses çıkmamış ağabeyinden. O zaman anlamış şehit olduğunu. Kim bilir ne zaman. Sürüne sürüne yanına varmış. Onu da çekip sürüyerek girmiş bir başka çalının arkasına. Çarpışma bitene kadar beklemiş. Sonra Mehmet Ağa'yı sırtlayıp şehitleri koydukları hendeğe götürmüş. Kendi elleriyle toprağa vermiş. Emine sözlerinin sonunda içini çekti. Konuyu değiştirmek istercesine kalk gidelim dedi. Kaç gündür Gülbahar Nene'ye uğramadık. 3. ayrımın sonu sayfa 59.